Talent Grid'in katkılarıyla Code Fiction başlıyor.
Nasıl açacağımı bilmiyorum ama böyle bekledim biraz.
Kariyer falan yani.
Aynen, kariyer falan.
Bugün onu konuşuyoruz o zaman.
Evet, bugün kariyer falan konuşuyoruz. Bugün aslında bugün şeyden bahsedeceğiz biraz. Yani yazılımcılar kariyerlerine başladıkları zaman işte herkesin kafasında bir şey sorusu var. Ben nasıl yönetici olacağım? Ya da işte böyle Türkiye'de böyle bir şey dayatması da var. Aslında her yerde var. Bu sadece Türkiye'de değil. Yani ben günün sonunda yazılımcı olarak kalmaya devam mı edeceğim? 40 yaşından sonra kod mu yazacağım hala? Ya da işte ne zaman yönetici olacağım? Ya da yönetici olmak aslında bu merdivende bir adım daha yukarı çıkmak mıdır? Gibi sorular var ve bu eminim herkesin kafasını bir şekilde kurcalıyordur. Bugün biraz ondan bahsedeceğiz. Aramızda hem IC hem de manager, yani yönetici tarafında çalışan arkadaşlar da var. Birazcık bu konuyu aslında irdeleyeceğiz. Aslında başlangıç olarak şeyden başlayalım. Bence bu başlangıç noktası olarak şey çok güzel bir konu. Neden herkes mesela aklında bir yönetici olmak var? Ya da neden yönetici olmak özellikle Türkiye'de bir kariyer basamağı olarak görülüyor? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar?
Bütün sebep bunu bilmiyorum ama Türkiye'de şey var. Yani bunu görüyoruz bence. Ageism yani var. Yaşa insanlar takılıyor ve hani sistem de seni, kültür de belki seni şeye zorluyor. Hep belli bir yaşa geldin hala takılıyorsun. Developer artık yönetici olman lazım. Bir takım lideri ol, sonra yüksele zorluyor. Yani yaşlı adam development yapamaz gibi bir anlayış var bence Türkiye'de.
Abi bence biraz bizden önceki kuşakla alakalı bir durum var ya. Hep annelerimiz, babalarımız benzer bir kariyer yolundan gitmiş yani. Böyle yaşlandıkça işte yükseliyorsun ve hep yöneticilik, müdürlük böyle daha yüksek bir kariyer basamağı gibi gözükmüş. Ve hep böyle bir kültür yerleşmiş benim anladığım kadarıyla. Ama yeni dünyada, yazılım dünyasında özellikle bu tam olarak böyle değil. Zaten bu farkı konuşacağız yani.
Ben şuna bağlıyorum ya biraz. Özellikle yazılım biraz daha böyle yeni bir meslek olduğu için Türkiye'de yazılımcılık, yazılım değil de. Daha önceden aslında işte bizim annelerimiz, babalarımız vesaire bir şekilde memur olup aslında hayatlarının sonuna kadar devam ediyorlardı. Ama yazılım yeni olduğu için bir şekilde var olan yazılımcıların yönetici olması gerekti ki bu iş devam edebilsin. Dolayısıyla sanki bu bir sanki şey haline geldi. Bunun olması gerekenin bu olması gerektiği düşüncesi sanki oluştu gibi. Yani birisi yazılımcı olarak başlayıp artık manager olarak devam etmesi gerekiyor kesinlikle gibi algılandı sanki. Ama bu bence yavaş yavaş kırılmaya başlanacak. Yani mecbur olarak sanki. Çünkü yazılımcı sayısı çok fazla olmaya başladı. O kadar fazla kişinin de hepsinin manager olması, yönetici olması biraz zor gibi geliyor.
Ya aslında biz bir doğu toplumu olarak biraz otoriter bir toplumuz. Böyle yöneticilik de biraz sanki otoriteyle bağdaştırılıyor gibi ve insanlar biraz da o yüzden yönetici olmak istiyor gibi. Yani yönetici olmak biraz güçle bağlantılı olarak algılanıyor sanki toplumumuzda. Ama yazılım dünyası için geçerli mi bu? Onu ekstra tartışırız.
Ben de çok aileden ziyade şey olduğunu da düşünüyorum. Yani biraz da şirketlerin de dayatması gibi. Sonuçta günün sonunda sen oradan para kazanıyorsun. Şirket sana diyor ki bu role geldiğinde bu kadar para kazanacaksın diyor. Bu evrimsel olarak geçmişten bu yana baktığın zaman insanları sürekli o manager petine girmeye zorluyor. Bu bilgisayar mühendisliği, yani yazılımcılık için konuşmuyorum. Ama günün sonunda yazılımcılıkta da aynı pattern uygulanmaya başlanıyor. Çünkü bir önceki sektörlerden baz alıyor o da yapısını.
Evet ya, buna kesinlikle katılıyorum ben de Onur. Yani bir de şöyle bir şey var, ona ek olarak yapacağım. Yani biz bir de şöyle bir kötü tecrübe de yaşıyoruz galiba. Yazılım ekiplerinde özellikle, en azından benim çalıştığım firmalarda birçoğunda yazılımcı olarak yeterince inisiyatif alamıyorsun. Ve bu inisiyatifi yöneticilerin aldığını görüyorsun. Halbuki yöneticilerin yapması gereken aslında ekibin daha iyi karar verebilmesine uygun bir ortam hazırlamakken bir şekilde yazılımcıları üzerinde baskı kurarak onlara istedikleri şeyleri yaptırıyorlar ya da bir şekilde iş birimin ya da firmanın yapmak istediği şeyleri ekibe yaptırtıyorlar. Dolayısıyla yaptırtmak olduğu için, yani ekibin karar verme mekanizmalarını ellerinden aldığı için, insanlar günün birinde o gücü kendi ellerine geçirip onlar da karar verebilmek istiyorlar. Yani sanki burada bir de kötü örnekleri de galiba izliyoruz. O yüzden de birazcık insanlarda böyle bir eğilim oluyor.
Evet, tam senin söylediğin şeye ek olarak diyecektim aslında. Sonunda sen de geldin oraya Mert. Biz hep yani çoğunlukla kötü yöneticilerle çalıştık ve şimdi bizim jenerasyonumuz artık bu inisiyatifi alıyor. Ve sanırım bu işte geleneksel şirket yapısından biraz daha farklı oluyor yazılım kültürü. Çünkü artık şeyi söyleyeceğim, yani yöneticilikle yazılımcılık aslında birbirinin altında veya üstünde bir kariyer yolu değil. Bunu artık sanırım bütün yazılım dünyası kabul ediyor. Ama şey noktasında bizim jenerasyonumuz hep işte kötü, eski kafalı, hatta gerici yöneticilerle çalıştığı için sanırım birazcık daha bizim jenerasyonumuzun motivasyonunu yönetici olup bir şeyleri değiştirme noktasında daha yüksekti yani. Ki geleneksel bir şirkete baktığın zaman hakikaten yönetici olduğun zaman aslında bir şeyleri değiştirebilme veya inisiyatif alabilme gücün daha yüksek yani. Doğruya doğru, bu yanlış değil.
Ama orada sanki şeyden de bahsetmekte fayda var. Yani aslında o zaman yöneticinin rol tanımı ne? Yani yönetici ne yapmalı? IC dediğimiz, yani individual contributor, aslında yazılımcılık yapan ya da işte product manager'lık yapan ya da işte mesela bu tarz böyle aslında kendi katkısıyla bir şeylerin ilerlemesini sağlayan, daha stratejik, belki her zaman stratejik değil de çoğunlukla taktiksel bakan rollerin aslında tanımı ne? Yani bir yöneticiden mesela ne beklemeliyiz?
Yöneticiden önce şeyi de netleştirelim mi? Bu ageism konusundan falan da birazcık bahsettik ya. Yani mesela genel olarak yazılımdaki kariyer petlerine IC'de işte developer olarak başlıyorsun, senior oluyorsun, lead oluyorsun, principal'a kadar gidiyor değil mi? Böyle yani title'lar değişiyor ama şeyler, görev tanımı birazcık daha. Peki yani yeni giren bir junior developer veya bir iki sene tecrübesi olan bir insanla principal seviyesine gelmiş 15-20 yıllık yazılım tecrübesi olan, yöneticilik yapmak istemeyen ama bireysel katılımcı olarak yapan bir insan arasında nasıl bir fark var sizce? Mesela o anlayışı da tartışmak istiyorum. Hani gençler zaten böyle gözü kanayana kadar kod yazıyor, bu o zaman bu adama niye biz bu kadar para veriyoruz ve yazılım yaptırıyoruz hala. Mesela buradaki ben farkı netleştirmek istiyorum. Görüşlerinizi merak ediyorum bu konuda. Yani principal seviyesindeki bir adam, senior seviyesindeki bir adam veya lead seviyesindeki bir adam ne katıyor yeni başlayan kariyerindeki developer'dan?
Abi tecrübe, yani çok cheesy bir cevap oldu ama tecrübe, yani daha önce çözdüğü bir sürü problem var bu insanın. Ve o tecrübesiyle aslında problemleri çok daha verimli veya doğru biçimde çözüyor. Veya onun çözdüğü problem çok daha uzun süre, daha sağlam bir şekilde çalışıyor belki.
Bir de abi şimdi şeyden de bahsetmekte fayda var. Yani ekiplerdeki bahsettiğin tecrübeden, belki de hani tecrübeden beslenen bir şey bu. Ama daha stratejik bakabiliyor ya da mesela bir vizyonu belirleyebiliyor. Örneğin mesela principal dediğimiz kişi ya da işte bazı firmalarda belki de hani farklı isimleri vardır ama senior, gerçekten tırnak içinde söylüyorum, senior olan bir yazılımcı günün sonunda daha stratejik bir takım kararlar verebiliyor. Mesela ekibin teknik vizyonuna karar verebiliyor. Ya da en azından kendisi karar vermese de ekibin teknik vizyona sahip olması gerektiğini ekibe yardım ederek ekiple birlikte oluşturuyor ve bir teknik vizyon oluşturuyor. Bu teknik vizyonda ileriki projelerde ekibin nasıl kod yazacağını ya da nasıl kod yazacağını olmasa da projeleri ne şekilde çözeceklerini aslında birazcık daha yönetmiş oluyor. Yani aslında yön vermiş oluyor. Böylelikle de aslında ekibin, belki de mesela teknik borç dediğimiz şey, aslında mesela bazı firmalarda şey vardır ya, teknik borcu bir taraftan ödersin, bir taraftan proje yaparsın. Mesela şöyle bir yanlış yanılgı vardır. Aslında bunlar iki farklı yoldan gider gibi böyle bir şey vardır ama bu mesela ekibin bir teknik vizyonu olsa aslında ekip belki de projeleri yaparken teknik borçlarını da ödeyebilir aynı anda. Ve bu mesela daha belki de daha sağlıklı bir şey getirebilir. İşte buradaki tecrübeli, daha tecrübeli yazılımcılar aslında bunları aslında sağlamış oluyorlar belki de.
Katılıyorum. Hatta burada şöyle değil de işte principal ne yapar, senior developer ne yapardan ziyade daha çok neyi advice eder, hangi konularda advice eder gibi şeyleri, dimensionlarda bunları koymak gerekiyor. Öbür türlü çünkü şeye gidiyor. Ya principal bunları yapar, mimaride böyle kararlar verir gibi oluyor. Ama diğer türlü advice şeklinde bakarsan principal'a diyorsun ki mimari üzerinde advice eder. Junior developer'a ise diyorsun ki işte class bazında, component bazında advice eder gibi şey koyabiliyorsun.
Peki Onur, advice etmek ne demek?
Çok güzel bir nokta. Aslında şey, öneri değil de en doğru birebir çevrimi ne? Çok özür dileriz. Evet, burada çok sürekli İngilizce tavsiye, kelime kullanıyoruz.
Tavsiye.
Aynen, tavsiye.
Tavsiyede bulunması. Yani aynen, mesela şey mi diyorsun? Olunması. Mesela ekibe böyle yapmayın da şöyle yapın gibi önerilerde mi bulunuyor, yoksa yani mesela sorumluluğu ne kadar alıyor senin bahsettiğin şeyde?
Sorumluluğu aslında bütün ekip alması gerekiyor. Yani işte bir principal ya da teknik diye sorumluluk onda değil. Yani responsibility ve accountability arasındaki fark var. Sorumluluk ve o işten sorumlu olma arasındaki fark oraya kadar gidiyor. Benim kastettiğim daha çok bir mimari karar verileceği zaman teknik kararı verirden ziyade işte orada advice ederden kastım şey yapar. Yine unuttum Türkçesini. öğütler. Az önce daha güzel
tavsiye eder.
Tavsiye eder, aynen. Tavsiye eder. Bunu bu şekilde yapabiliriz diye tavsiye eder. Ekibi onun challenge'ını getirir. Bu da aslında dediğin gibi deneyimle benzer bir şey oluyor. Deneyimiyle bir tavsiye edilecek bir konu getiriyor ortaya. Onu challenge ettiriyor.
Peki tech lead dediğimiz arkadaşın görev tanımlarından birisi ama sadece bu tür şeyleri işte challenge ettirmek mi yoksa onun gerçekleştirilmesini de sağlamak mı? Yani işte atıyorum bir yıl sonunda gelip şey de diyebilirim ben bir sürü şeyi challenge ettirdim ama hiçbiri de gerçekleşmedi ya.
O bambaşka bir problem ya. Yani eğer bir zaten challenge ediyorsan kesin yaptırman gereken, yapılması gerektiğini düşündüğün, bildiğin bir konu varsa ve yapılmıyorsa ama bu probleme neden olmuyorsa uygulamada demek ki aslında onları belki de advice etmemen, tavsiye etmemen gerekiyordu.
Benim dediğim aslında şey, evet, biraz daha sanki tech lead'in sorumlu olması gerekmiyor mu şeyden? Yani projenin teknik olarak doğru şekilde ilerleyip ilerlemediğinden de sanki biraz sorumlu kişi o gibi geliyor bana.
Bana da sorumluluk gibi geldi birazcık o.
Yani işte bir yılın sonunda koda baktığın zaman işte bir sürü böyle refaktör edilmesi gereken yer var atıyorum. İşte unit testler doğru yazılmamış, işte çoğu şey otomatize edilmemiş vesaire gibi ise sanki bunun sorumlusu bütün ekipten ziyade biraz daha o tech lead dediğimiz arkadaşta da sanki olması gerekiyor gibi geliyor bana.
Evet.
Tecrübeli bir individual contributor'un yani bireysel katılımcının da aslında belki birilerini yönetmese de birileri ona raporlamasa da aslında sorumlulukları var ekibinde veya rol mü diyelim buna farklı bir onu diğerlerinden sıyıran başka sorumlulukları var gibi hissediyorum ben de.
Yani günün sonunda gidip işte junior birisine belki şey diyemezsin de işte bu unit testler neden işte şey değil işte coverage neden ölçülmüyor bunun hesabını belki ona sormazsın ama şeye sanki sorabilirsin gibi geliyor. Tech lead'e.
Evet. Takımda tech lead olmak zorunda diye bir kabullenme yapıyorsun bu durumda.
Ha, yok yani, varsa dedim hani o role sahipse bir insan hani bunun da sorumlulukları olur diye düşünüyorum.
Ama de var Onur'un mesela. Dediği tech lead değil ama. Onur'un dediği daha principal ya da senior engineer değil mi?
Evet.
Ha. Yani çok aslında geçişken şeyler bunlar ya. Hani mesela tech lead'de de çok yakın bir rol de oynayabilir yani title'ı tech lead olmasa bile.
Bir şey söyleyebilir miyim? Bizde mesela tech lead var her ekipte ama hiç managerial bir rolü yok aslında. Yani bu işte bahsettiğimiz technical debt management, işte mimari tasarımlara daha aktif olması, teknik koçluk yapması gibi başka şeylikleri var.
Abi ben orada şöyle görüyorum bunu. Bence mesela ideal bir dünyada, ve tabii ideal bir dünyada değiliz hiçbir zaman ama ideal bir dünyada bence tech lead diye bir rolün olması çok şey değil, ideal değil yani. Çünkü aslında ekipteki herkesin çok güçlü teknik bilgisinin olması ve bu teknik bilgisiyle beraber herkesin böyle bir harmoni içinde yaşaması aslında ideal dünya. Ama bence bu biraz firmanın dinamiklerine de bağlı. Yani o yüzden bence belki de hani tech lead'i mesela bazı yerlerde tech lead şey olabilirken, mesela bir yönetimsel bir rolü olabilirken bazı yerlerde olmayabiliyor. Yani bu tamamen firmanın iç dinamiklerine bağlı sanki.
Evet. Evet abi bizde o şekilde mesela kaleci oyuncu şeklinde ilerliyor. Yani hem mesela one on one toplantılarını yapıyor hem ekiptekilere koçluk yapıyor. Aynı zamanda teknik konuda da onlarla çok sıkı beraber işte bir işbirliğinde ekibe işte architecture konusunda da yardımcı oluyor veya işte gerekli soruları soruyor. Yani bana kalırsa bunu anlamanın en güzel yolu iki farklı ekiple çalıştıysanız ve birinde senior insanlar varsa ve birinde yoksa bu farkı çok net görebiliyorsunuz ama kelimelere dökmek çok zor.
Sanki biraz daha şey gibi geldi bana ya bu işte teknik olayı. Hani senior'dan sonra individual contributor olarak kalabilmek isteyen insanlara açılan bir şey gibi, pet gibi. Şirketlerin sunduğu bir şey gibi yani.
Değişiyor. Doğru diyorsun. Yani isimler değişiyor anlamında dedim. Doğru diyorsun da işte herkes farklı isimlendirebiliyor evet. O görev tanımını.
Bazı yerlerde de işte senior'ın kendi içerisinde seviyeleri var. Level 1, level 2, level 3 falan gibi.
Yani o şey peki konusunu düşünüyorsunuz? Bir bireysel katılımcı, individual contributor'dan bahsettik ve aslında orada da tecrübe arttıkça yani principal'a doğru yaklaştıkça şirketteki sayısı da azalıyor değil mi bu insanların aslında? Bir yönetici gibi düşündüğün zaman. Yani aslında aynı benzer değerli ve benzer seviyede insanlar oluyorlar.
Ben tam anlamadım ya.
Yani şunu ben kastettim. Anlamadım. Şimdi ben bizim kariyer petimizden bahsedeyim doğru mu olacaksa bizde şöyle ilerliyor. Developer oluyorsun, senior developer oluyorsun, lead developer oluyorsun. Lead developer'dan sonra sana iki seçenek sunuyoruz. Ya IC'ye ya manager'ıyla kayacaksın. IC'ye kayarsan senior lead oluyorsun. Manager'ıyla kayarsan associate director oluyorsun. Bu ikisi aynı level'da. Bütün benefitleri de aynı. Ondan sonra işte principal olduğun zaman director seviyesinde oluyorsun mesela. Ama giderek aslında o insanların sayısı da azalıyor şirkette yani. 20 tane principal'ın olmuyor atıyorum. Ya da 20 tane yöneticinin olmadığı gibi 20 tane principal'ın da olmuyor. Yani orada da evet, tecrübe sayısı arttıkça azalıyor aslında insan sayısı.
Biraz daha ekip yapılanmasıyla ilgili herhalde. Yani bir ekipte 5 tane işte şey neden ona işte individual contributor.
Aynen, değerli bir insan olmadı olduğu için onu da yani strateji kullanıyorsun zaten.
Evet, doğru. De pahalı yani.
Evet.
Lead dediğin ne iş yapıyor burada bu senaryoda?
Bizim şirkette mi?
Ne iş yapıyor derken o kadar aynen. Sanki sektörle hiç alakası yokmuş. Bir konuyu sordu ama. Ben...
Yazılım bir ne iş yapıyor?
Kod mu yazıyorsunuz?
Gene aslında senior'ın bir üst kademesi diyebilirsin. Bir şeyleri lead etmek zorunda değil ama genelde bizde tech lead'ler ya senior oluyorlar ya lead developer oluyorlar. Ama dediğim gibi tech lead'de managerial bir rol değil bizde.
Hı, anladım, şimdi daha iyi anladım. O yüzden bir IC'nin aslında pet'i, şey managerial bir pet değil de IC'den ilerlediğim pet. Yani şey olmadan, tech lead olmadan manager olamıyor musun?
Yok, şöyle lead developer olduktan sonra kariyerinde iki seçenek var bizde. Ya IC olarak devam edeceksin, senior lead ve principal yoluna gireceksin ya da managerial yola girip associate director, director tarafına kayacaksın.
Tam dediğim olmuyor mu işte, şey olmadan, tech lead olmadan manager olamıyorsun öyle değil mi?
Yok yani.
Değil oradaki şey galiba ya.
Team lead mi?
Yok, lead developer gibi.
Aslında leading developer gibi düşün onu yani. Senior'ın bir üstü. Tech lead olmadan yönetici olamıyorsun değil de olanlar da var. Yani yeterince tech lead'imiz varsa sonuçta insanın da kariyerinde ilerlemesi gerekiyor bir noktada. O insan, o yazılımcı yönetici de olabilir bir chapter'ın veya başka bir şeyin.
Abi ben şeye gelmek istiyorum ya, şu hani aslında bütün dünyada karar verilmiş ve bildiğimiz ama hani yönetici olmak bir terfi midir yoksa kariyer değişikliği midir? Hani cevapladık aslında bunu ama bir kesin ortaya koyalım istiyorum yani.
Uğur, siz... soruna da ek yapayım. Hands-on manager, director olur mu?
Okey. Abi burada kaç kişi bu yolu seçti?
Hangi yolu?
Yöneticilikten, şey yazılımcılıktan yöneticiliğe geçti.
Ben herhalde. Ondan sonra Deniz.
Onur.
Ben.
Bir de sen.
Fırat'la Barış da galiba team lead gibi şu an.
Ama Fırat Barış sizin mesela direkt size raporlayan kişiler var mı şu anda?
Evet abi.
O zaman siz de yöneticisiniz aslında.
Herkes aynı yola girmiş abi.
Burada IC övürüz sabahtan beri.
Arkadaşlar en iyisi diye boş verin.
Abi şey ya, bununla ilgili çok fazla aslında makale, yazı, kitap bile var yani. İşte bu ikisi aynı şey değil. Team lead olduğunuzda, ex lead olduğunuzda, yönetici olduğunuzda aslında bu bambaşka bir kariyer olduğunu anlatan. Ben ilk geçtiğimde çok bocalamıştım. Yani inanılmaz zorlanmıştım. Ve anlayabiliyorum yani, böyle yazılımcılıktan geçtiğin zaman hala aynı sorumluluklara sahip olduğunu düşünüyorsun ve farkındalığın olmuyor aslında. Ve o farkındalığı bir şekilde sana koçluk yapan birinin hızlı bir şekilde vermesi lazım ya da sen zamanla fark ediyorsun, ama bayağı acılı bir yol aslında. O kadar hani gül bahçesi değil yani.
Evet ya, kesinlikle. Bir de yani developerken yaptığın iş de tamamen değişiyor aslında neredeyse yani. Bayağı bambaşka bir iş yapmaya başlıyorsun. Dediğin gibi biraz alışma süreci de sıkıntılı olabiliyor.
Evet abi, o bambaşka ne mesela? Yeni geçen var mı? Barış, Fırat, siz yeni mi değiştirdiniz abi yolunuzu?
Evet.
Nispeten yeni abi. 6 ay civarı oldu. Yani aslında daha önceden istediğim gibi koda girebiliyordum. Yani bir proje geliyor, baştan sona tasarlanmasına katılabiliyorum. Pair'lerle taslara girebiliyordum. Ama şu an vaktimin çok daha azını ayırabiliyorum o işe. Her ne kadar yapmak istesem de. Hani her zaman olarak almaya devam etmeliyim. Çünkü beni değerli kılan şeylerden biri o. Ama artık girebilirler, 2 günümü alabiliyor ve çok gerçekten bazen yıpratıcı olabiliyor bu. Çünkü insanlarla konuşmak çok kolay bir şey değil. Hani bu yola girmek isteyen kişiler için belki bir feedback olabilir. Onun dışında diğer takımlarla toplantılar oluyor. Diğer takımlarla toplantılar çok fazla vakit alıyor. İş görüşmelerine çok daha fazla giriyorum. Ve sürekli context switching yapmam gerekiyor. Halbuki kod yazarken sürekli context switching yapmama ihtiyaç yoktu. Yani oturup 2 saat, 3 saat beraber ilerleyebiliyorduk ama bir toplantıdan diğerine, sonra kod yazmak için bir pair session'ına, sonra iş görüşmesine gibi günüm çok dağılmış durumda.
Şey, bağlamın değişiyor yani değil mi?
Kulübe hoş geldin Fırat.
Şeyde Patrick Kua leadership eğitiminde şöyle bir şeyden bahsediyordu. Hakikaten orada aydınlanma yaşadım, ben de fark ettim. Yazılımcılar için böyle bir sürü YouTube'da içerik var, işte bir sürü farklı sitede içerik var, kitaplar var. Her şey anlatılıyor, tamam mı? İyi bir yazılımcı olmak için girebileceğim bir sürü şey var. Alabileceğim bir sürü ne denir?
Kaynak.
O bugün bayağı kaynak, evet. Türkçe kelimeleri unutma günü benim için.
Resource.
Evet, resource. Leadership şeyinde ise, bir team lead, tech lead artık işte managerial pet'te ise hiçbir şey yok, guide yok. bu Türkiye'de değil, dünyada da böyleymiş. Belki şu an bir nebze daha iyi olabilir ama Patrick Kuhn'un anlattığı oydu en azından. Ya diyor ki işte sen bir anda işte teknik ya da team lead oluyorsun ama kimse sana neyi nasıl yapacağını anlatmıyor. Daha önce hiç böyle bir YouTube'da şey konferans izlememişsin, bir kitap okumamışsın bununla ilgili. Hani yazılım anlamında neler yapacağınla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun diyor. Ben de bu eksikliği fark edip buradan bir eğitim ayarladım diyor. Parayı oradan kazanıyordu kendileri.
Çok
da mantıklı. Çok da mantıklı.
Böyle açık bir kapı buldum.
Evet. Hala var bir kapı. Haberiniz olsun.
Benim mesela en zorlandığım şey delegasyon oldu. Bir süre onu kabul edemedim. Bu işi benden iyi kimse yapamazdı. Bir süre kabul etmek istemedim kimseye. Mesela delege etmedim böyle bir 6 ay ama olacak iş değil yani bir süre sonra. Benim en zorlandığım konu olmuştu.
Ya herhalde herkesin en zorlandığı konulardan bir tanesi olmadınız ya. Yani gerçekten zor bir şey ama benim mesela aydınlanmam şey de oldu. Bir noktada şeyi fark ettim. Mesela ilk yönetici olduğum zamanlar özellikle hani yurt dışındayken hiçbir şey vaktim kalmıyor. Yani bütün gün birileriyle koşturuyorum. Onun yanında onu konuşuyorsun. Onunla bir şey yapıyorsun. İşte o var bu var falan. Bir noktada şeyin farkına vardım. Niye bu kadar çok çalışıyor yapıyorum ben? Yani hiç vaktim yok. Düşünmek için hiç vaktim yok neredeyse. Ama yönetici olarak aslında zamanın büyük bir kısmı düşünmekle geçiyor. Yani işte mesela ekip şeyi anlaman gerekiyor. Ekipte nasıl sinyaller toplaman lazım? Bu topladığın sinyalleri nasıl anlamlandırman lazım? Ve sana orada yardım edebilecek Onur'un da dediği gibi çok az şey var yani kaynak var. Dolayısıyla bu sinyalleri anlamlandırabilecek bir şekilde işte düşünmen gerekiyor. Bunları bazı gördüğün problemleri direkt olarak gidip çözemiyorsun. Yani bir debug etmen gerekiyor organizasyonu. Yani işte mesela bir problem görüyorsun. O problemin neden olduğunu anlayabilmek için bir sürü insanla konuşman gerekiyor. Ve onun da üstüne bu insanlarla konuştuktan sonra uygulamaya aldığın şeyler, değişikliklerin etkilerini hemen göremiyorsun. Mesela en büyük bence fark bu. Çünkü yazılımcı olarak kod yazdığın zaman kodu çalıştırıyorsun ya da testin geçiyorsa ve testini yaptığını düşünüyorsan kod review'e gönderiyorsun ve işin bitiyor. O task'ı bitiriyorsun ama bir yönetici olarak bir implementasyonu yaptığın zaman, organizasyonda bir değişiklik yaptığın zaman etkilerini belki de 6 ay sonra görüyorsun.
Aynen abi.
Dolayısıyla o geri bildirimi de hızlı bir şekilde alamıyorsun. Çoğu zaman aldığın geri bildirim de pozitif oluyor. Yani herkesin her şey çok iyi diyor ama aslında her şey çok iyi değil yani. Bayağı sorunlar var. Bunların işte o kıyaslarını, ayrımlarını yapabilmek için epey bir düşünmen ve zaman harcaman gerekiyor. Bence yani yöneticilikteki en büyük şey o. Yani iş yapmadan gerçekten düşünebileceğin kaliteli bir zaman ayırman gerekiyor ve bunun için bir sistem oturtman gerekiyor.
Bir de kimi zaman şey yapmaya başlıyorsun ya, deneme yanılmalar yapmaya başlıyorsun. Sadece böyle delegasyon falan gibi konular değil, ne bileyim böyle ekipte biriyle bir çatışma problemi var. İki kişinin çatışma problemi var. Ve konu böyle çok saçma sapan bir şeydir. Siyasi bile olabilir.
Evet.
Gerçi biraz daha şey nettir orada neler yapabileceğin de. Ama böyle çok flu olan şeyler oluyor. Senin de hayatında karşılaşmadığın şeyler oluyor. Orada deneme yanılma yapmaya başlıyorsun ve hiç emin değilsin gerçekten yaptığın. O çok korkunç bir şey.
Abi ya sanırım en büyük farkındalık bende şeyde oldu. Artık Codebase'e benim sahip olmadığım, yani Codebase benim sorumluluğumdan çıktığını anladığımda o aydınlanmayı yaşadım ve Codebase değil artık insanlar benim sorumluluğumdaydı yani. Ve orada dank etti olay bana. Ve o günden sonra bütün hayatım değişti yani. Çok çok değişik bir focus shift'ti benim için açıkçası. Ondan sonra insanları daha iyi okumaya, o sinyalleri toplamaya odaklandım. Ve o zaman aslında gerçek bir şekilde performans göstermeye başladım. Benim için en büyük fark oydu yani. Ve bu da delegasyonla geliyor. Çünkü Codebase'i bırakıyorsun ve o Codebase'in sahipliğini artık ekibe devretmen gerekiyor. Yani artık o senin değil, o onların.
Evet abi, kesinlikle. Bu arada kısa bir ara verelim. Aradan sonra konuşmaya devam edelim. Merhaba, sizlere bu yayının gerçekleşmesine katkı sağlayan sponsorumuz Talentcrick'ten bahsetmek istiyoruz. Merak etmeyin, podcast devam ediyor. Aktif olarak iş aramıyor olabilirsiniz ama yine de piyasada nasıl işler olduğundan haberdar olmaktan zarar gelmez. Muhtemelen piyasadaki bir sürü iş ilanını gezmek de istemezsiniz değil mi? Bunun için TalentGrid harika bir çözüm geliştirmiş. TalentGrid'e kayıt oluyorsunuz, kriterlerinizi belirliyorsunuz ve sadece bu kriterlere uyan firma ve iş ilanları sizin karşınıza çıkıyor. Böylece siz de sıfır eforla sektördeki pozisyonlardan haberdar olabiliyorsunuz. Kayıt olup hızlıca profilinizi oluşturmak için talentgrid.io/codefiction adresine gidebilirsiniz. talentgrid.io/codefiction. Peki, başka bir sorum daha var size. Mesela bu durumda biraz aslında Fırat bahsetti mesela. Bir sürü iş yoğunluğundan falan bahsetti yöneticinin. burada mesela şey nedir? Yani bir günü nasıl geçiyor bir yöneticinin mesela? Neler yapıyorsunuz?
Ajandamı açıp bakıyorum şimdi. Ajandan da yaşıyorsun abi. Google Calendar'da yaşıyorum ben yani.
Aynen değil mi? Ben de öyle.
Bütün hayatım orada abi. Bakıyorum mesela bir günümü söylüyorum şu anda. Bir tane birebir toplantı. İki tane birebir toplantı oldu. Bir tane strateji toplantısı var. Bir tane de technical review gibi bir toplantı var. Neredeyse günümün %90'ı buna gidiyor zaten mesela bugün. Ertesi gün gene 3 tane birebir var. Bir tane yönetim toplantısı var. Toplantı yani benim için. Full toplantı. Pair programming yapabilirsem ekiplerle o da yanıma kar kalıyor.
Uğur'a çok benzer benim ya. Şimdi ben de baktım içim karardı ya. Ben 2 haftadan önce takvim kapatmaya başlıyorum falan.
Evet.
Kendime vakit ayırmak için ama bu ara bir de yıl sonundayız ya, yani yılın başındayız daha doğrusu, performans dönemi falan da geldi. Kariyer petleri, performanslar, terfiler, onlar da çok şey yapıyor, vakit alan şeyler ya.
Abi ben şeyi çok yapmaya çalışıyorum, ekipteki juniorlarla pair programming yapmaya çalışıyorum aslında. Birebir bana report etmiyorlar ama böyle onların team lead'ini atlayıp onlarla pair programming yapıyorum bazen.
O çok rahatlatıcı bence. Ben daha ölmedim kafası da veriyor sana. Pair yapabiliyorum başka.
Abi bir de direkt şey yani knowledge transfer. Direkt aslında delege edebiliyorsun yani o noktada.
Peki abi şeyden konusunu düşünüyorsunuz. İki soru soracağım burada. Buradaki insanlara. Bir, yazılım yöneticisi. Bu üst seviye olur, orta seviye olur fark etmez. Teknik bir insan olmak zorunda mı? İki, yazılım yöneticisi ne kadar hands-on olmak durumunda sizce? Teknolojiyi takip etmekten bahsetmiyorum burada. Kod review'lere girmesi, mimari toplantılara girmesi gibi şeyleri de kastediyorum.
Abi bence firmadan firmaya göre değişir o. Firmadaki yani firmanın beklentisine de biraz bağlı. Çünkü benim tanımıma göre bir yönetici demek mesela firmanın hedeflerini ekibini mutlu da ederek yerine getiren kişi. Yani benim yönetici tanımım bu kafamdaki. Dolayısıyla burada eğer mesela ekibin teknik anlamda çok güçlü bir ekip değilse ya da yeni kurulan bir ekipse belki senin daha fazla kod yazman gerekebilir. Ama eğer sen paralelde mesela ekibin artık oturmuşsa sistemine şeyine yani bütün sistemleri artık çalışmaya başladıysa ekip kendi kendine ilerleyebiliyorsa belki sadece senin sorumluluğun orada ne yapıldığını anlayıp ekibe sorular sorarak onları sınama. Hatta belki bazı noktalarda bunları bile yapmana gerek kalmayabilir. Yani bence tamamen firmanın dinamikleriyle ilgili bir konu bu.
Peki tekrar o zaman şey sorayım. Yazılım yöneticisi teknik bir insan, teknik background'u olan bir insan olmak zorunda mı sence?
Bence evet. Kesinlikle.
Ben de ona katılıyorum.
Bence de evet abi.
Ben de öyle düşünüyorum.
Ama yanında başka yeterlilikler olması gerekiyor.
Ya birebir yaptığın insanın ne hissettiğini anlayabilmek için o işi yapmış olman sanki çok büyük bir artı olur.
Peki benim bir sorum var tam burada. Bir menajerin, şimdi şey elimizdekilere bakalım. İyi delegasyon, doğru kaynağı bulma kaynak.
Neyse, güzel.
İşte başka ne var? İyi bir kodur olması, mimari skillerin iyi olması, birebir yapması falan gibi böyle yani gündelik rutininize bakacak olursanız şey sorsam. Bir menajerde bir tane özelliği seçmeniz gerekiyor. Sizin çok iyi olması gerekiyor dediğiniz özellik nedir? Mentoring falan her şey bunun içinde. Bir tane seçeceksin. Abi. Diyeceksin, kesin bunun çok iyi olması gerekiyor dediğim bir şey. Çünkü iyi bir kodur olmayabilir ama belki işte diyeceksin ki çok iyi bir mentor olması gerekiyor falan gibi.
Bence ikna kabiliyeti yüksek, iyi bir ara bulucu ve sosyal yeteneklerinin güçlü olması gerektiğini düşünüyorum menajerde her şeyden önce. Ama şeye şerh koyarak, teknik background'u olması gerektiği konusuna şerh koyarak yazılım üzerinde konuşuyorum.
Bir tanesiyle zor ya.
Bence evet, başa katılıyorum Onur ya. Bence bir tane seçemeyiz.
Yok bir tane de ya en önemli diğerleri de olacak tabii ki de şey olmayacak. Adam sadece ikna kabiliyeti olan biri olmayacak.
Manipülatör.
Öyle olmayacak da hani bir tane özelliği daha ağır basacak. Bu özellik tapta olacak dediğin bir şey.
Excel falan.
Excel mesela.
Bence soft skill'ler için empati ya.
Evet, skill olacak.
Evet abi. Sanki benim için de öyleydi.
Ama koçluk da burada çok önemli bir konu. Yani şimdi bazı firmalarda bu biraz bence küçümseniyor. Benim hatta çalıştığım hiçbir yerde benim yöneticim maalesef iyi bir koç değildi yani. Bana hiç böyle bir şey olmadı. Şimdi mentorluk dediğin şey aslında hani belki o aradaki farkı da bir şey yapmak lazım. Hani mentor dediğin zaman bildiği şeyi aslında sana bildiği bir konuda bilgi konusunda destek olan. Mesela bir kodlama konusunda sana mentorluk yapabilir. Ama koçluk dediğin şey başka bir şey. Yani o kişinin aslında şey yapması, ne diyeyim potansiyelini daha iyi kullanabilmesine yardımcı olmak. Ya da işte ona sorular sorarak aslında yani yani koşup ona hiçbir şey anlatmaz. Sadece soru sorar ve doktorları sorarak onları doğru yere yönlendirir gibi. Yani bu da çok çok önemli bir yetkinlik. Yani bir bu ki öğrenilebilen bir şey aslında. Yani bunun tekniği var, işte frameworkleri var vesaire. Yani bu da çok önemli bir şey. Yani kariyerini de geliştirmen gerekiyor 2000.
Ya zaten işin işte başkalarını daha iyi yapmak oluyor. O zaman başarılı oluyorsun. Yani yönetmek gibi bir olay değil aslında. Yani başka bir iş bu. Başka bir rol yani. Ekipteki herkesin yaptığı farklı bir şey var. Bu da ekibin parçası yani yöneticide. Engelleri kaldırıp insanların daha iyi çalışmasını sağlamak. Yani daha iyinin içine istediğini koy işte.
Aslında o zaman daha iyi delege etmesi, işleri daha iyi kod yazması falan, işte yeni teknolojilere hakim olmasından ziyade iyi bir menajerin olmazsa olmazı koçluk ve mentorluktur diyebilir miyiz? Yani bu ikisi olmazsa
ama
şeyler eksik mi?
Koçluk ve mentorluk şimdi ya galiba şart oğlum bizde ya, teknik arka plan olması ya. Ben onu şey yapamıyorum bir türlü.
Yok canım o olacak.
Teknik arka plan şartlık, koçluk ve mentorluk sanki şey de olamaz mı ya?
İşte teknik olmayan kısımları diyorsunuz, anladım. Yok haklısınız, haksın.
Ha, evet, sadece teknik anlamda değil tabii. Teknik olmayan kısımlarda da koçluk ve mentorluk yapması gerekiyor.
Hangi menajer? Şimdi bak bir sürü farklı şey var. Mesela bir takımı team lead'le odaklandığın konular ayrı. İşte birden fazla takımın yöneticisi sana raporluyorsa ayrı. O yöneticiler sana raporluyorsa, yani birazcık daha üst kademe yönetime geçtikçe yaptığın işlerin tanımı da değişiyor değil mi? Yani yöneticilik de tek bir şey değil. Tıpkı individual contributor gibi yani. Yani yeni bir developer'dan oluyorsun. Aynen. Yeni bir developer'dan beklediğinle bir principal'dan beklediğin çok farklı şeyler.
Abi o orta yani ekibi yöneten bir yöneticiyle ekipleri yöneten bir yönetici arasında da fark var. Hani onu da göz ardı etmemek lazım. Biz burada anladığım kadarıyla direkt yazılımcıların report ettiği bir yöneticiden bahsediyoruz. Yani orta seviye diye geçiyor sanırım. Yani direkt IC'ler bu kişiye raporluyor. Bence bu noktada tabii ki teknik özelliği olması lazım ama soft skill'leri olmayan birinin bu rolü oynayabileceğini düşünmüyorum.
O bayağı savaş alanı yani. Mesela Fırat'la Barış'ın olduğu yer şeydeler yani. Bayağı şu an çarpışma alanındalar onlar.
Evet, evet.
Ya öyle tanımlamak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama evet, kod da yazmak zorundasın. Birebirler de yapmak zorundasın. Of, kafam tamamen boşaldı şu an.
o zaman ben araya gireyim. Aslında şey de var. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Bence Deniz'in en başta söylediği o hani şey pazarlık yapabilme konusu mesela var. Ya da işte işin politika kısmı var ciddi anlamda. Gerçekçi olursak şimdi hani bizim firmada politika dönmüyor diye bir şey yok. Yani insan organizasyonlarının olduğu her yerde ciddi bir politika da dönüyor. Dolayısıyla aslında yönetici olarak uğraştığın şeylerden bir tanesi de bu politikayı iyi bir şekilde anlayıp yani şirketin dinamiklerini iyi anlayıp ekibine iyi fırsatlar da sunabilmen gerekiyor ki ekibinin aslında daha iyi, daha başarılı olmasını sağlayabilmelisin. Mesela nedir bu? Sadece ekibinle birebir yapmak değil, aslında diğer yöneticilerle de birebir yapmak. Hatta diğer takımların daha tecrübeli yazılımcılarıyla belki arada kahve içmek, birebir yapmak da çok önemli. Bu da mesela bir noktada insanları zora sokan bir şey. Ve iyi yapamazsan eğer ekibin için iyi bir ortam oluşturamıyorsun. Ya da bazı yöneticilerin takımları çok fazla fırsat bulurken bazıları bu fırsatları bulamıyorlar. Ama tabii burada şeyin de ayrımını çizmek lazım. İyi politika var, kötü politika var. Yani birisinin ayağını kaydırmak, dedikodu yaparak politika yapabilirsin. Ya da basitçe sadece insanların ne istediklerini iyice anlayıp, iyi bir şekilde anlayıp, ekiplerin mesela iş biriminin ne istediğini, onlar için ne önemli olduğunu çok iyi anlayıp, ekibinle beraber onların istediği şeyleri iyi bir şekilde yapmak da bir politika. Daha senin kredi şeyini arttırmış oluyor yani. Daha fazla kredin oluyor diğer takımlarda ki bu da takımına günün sonunda faydası oluyor.
Buna manipülasyon demeyin. Manipülasyon anlamında demiyorum ama bence politikayı da, dönem politikayı da yönlendirebilmeli yönetici. Doğru yere kanalize etmesi.
Ben buna katılmıyorum abi. Bence politikayı yönlendirmek değil de ben şöyle bakıyorum olaya. Ekibinin yapabileceği, mesela senin ekibinin bir vizyonu var, yapmak istediği bir şey var, bir kafasında bir plan var. O kafasındaki o planı uygulamaya sokabilmek için ne yapman gerekiyor? Senin etrafındaki iş birimleriyle, yani bunun etkileyeceği insanları belki de çok önceden gidip tekrar tekrar konuşman gerekiyor. Eğer bundan doğru bahsediyorsan, evet bu belki hani o politikayı yönlendirmek ya da yönlendirmek olabilir. Ama hani bu politika değil de daha ziyade uzun vade planlarını şirketin satmak aslında. Hani senin kafanda bir vizyon var. Bunu ne kadar çok insana söylersen, ne kadar erken söylersen o kadar hızlı geri bildirim alıp kendi planlarını değiştirip daha başarılı olabilirsin.
Ha, ya müzakere derken aslında kastettiğim de oydu yani. Birazcık ikna ile yani bu olay. Datayla gitme, kendini anlatabilme.
Hı hı, evet.
Ya bir adım geri geleceğim ben. Ya team lead'in teknik skill'lerini güncel tutması kolay aslında. Çünkü zaten ondan beklenen şeylerden biri kod yazıyor olması, hands-on olması. Ama engineering manager olduktan sonra yani düşünelim en az iki takım bu engineering manager'la beraber çalışmak zorunda. Bu teknik skill'leri nasıl güncel tutabilir bu kişi? Çünkü teknik skill'leri güncel tutmazsan 2-3 yıl içerisinde unutuyor olacaksın. Yani artık hands-on olamayacaksın.
Of diyeyim Fırat, ne diyeyim ya yani.
Ne?
Ya abi ben bir kere ya ben Fırat'a çok katılıyorum. Benim ayrıyetten ama zaten bu meslek böyle özel hayatımdan falan buna artık vakit ayırmam gerekiyor. Yani mesela atıyorum şey bitti mesela bitti gece falan böyle belki kod review'lere giriyorum, neler dönmüş kod base'e giriyorum, İbrahim'e yeni makaleler okuyup yeni bir şeyler denemeye çalışıyorum ama mesela şeyi kaybettim, bunu size yıllardır söylüyorum, beni üzdüğü için söylüyorum. Benim elim yavaşladı abi yani. Yapamıyorum değil ama yavaşlamışım yani mesela, beni çok üzüyor.
Abi o kaçınılmaz ama başka yerlerde hızlandı.
Evet.
Yani delegasyonda hızlanmışsındır mesela.
O yazmaya fazla mı anlam yüklüyoruz acaba ya?
Bilmiyorum, belki dediğin gibidir.
Bilmiyorum Deniz, ben o senin yaşadığını yaşamadım ama yani belki birazcık da şey bu. Hani biraz şeyden de ödün vermek aslında. Sonuçta gün içinde eğer kod yazmaya fırsatın olmuyorsa iş hayatında, dolayısıyla haliyle buna ya başka bir yerden zaman arayacaksın ya da bunun birazcık daha geriye gitmesini kafana takmayacaksın.
Of, geçen pazar işittim takımdan. Bu task'ı ben yaparım, ben yapmıştım zaten projeyi dedim. Böyle şeye girip stand-up'a girip işte böyle bir konu var, bunu kim yapsa falan diye tartışıyorduk. Dedim ben yaparım dedim. Aradan 2 hafta geçti falan.
Ama zaten çok büyük bir hata yapmışsın.
Evet ya.
Tam bir biz daha ölmedik ya gerçekten.
Bence Deniz bir yöneticinin yapmaması gereken en kusurlu hareketlerden bir tanesini yapmışsın.
Abi o denk geldi öyle. Bir fırsat kolluyordum zaten yani. Normalde yaptığım bir şey değil de. Bu projeyi ben yazmışım, ben yaparım ya. Plan dedim.
Peki burada bir şey soracağım. Ben şeyde bu Black Friday döneminde işte şeyde event gerçekleşirken böyle nöbetçilik sistemi var. Bilgisayar başındasın. Çok bir şey yapmıyorsun. Bir monitoring yapıyorsun. Orada sıkıldım diye bir tane feature'ı alıp ben geliştirdim. Takıma da verdim. Normalde aslında sprint alınabilecek, yapılacak bir iş. Yapılabilecek bir iş. Bu da mı not okay? Review açtım.
Bence bu okay.
Okay sadece review gelirse abi sıkıntı oluyor. Çünkü follow up etmiyor.
Ha, evet. Ama canlıya çıktı yani. Yani orada bir şeyde problem de olmadı. Unit testleri, acceptance testleri hepsini yazıp da gönderdim. Efendi gibi.
Eline sağlık.
Mesela Onur, aynı şeyi ben farklı bir şeyde yaptım. Mesela bizim bir GDPR konusunda bir problemimiz vardı. Bir GDPR task'ı açıldığı zaman mesela birisi diyor ki benim bütün datamı silin diyor. Bu bir task yaratılıyor ve bunun birçok şeyi manuel. Ekiplerin de fırsatı ve zamanı yok, önceliği de yok. Bunu yapamıyorlar. Biz de burada mesela birkaç yönetici arkadaşla bir araya gelip hadi bunun kodunu da biz yazalım dedik. Mesela öyle bir tool yazdık. Yani bu bence yapılabilir bir şey ama burada önemli olan ekibin önünde bottleneck'e dönüşmemek aslında. Yani Deniz sanırım onu yapmış. O yüzden Deniz'in yaptığı şey bence kusurlu hareket.
Ekibin otonomisini bozacak bir şey yapmamak gerekiyor o zaman diyebilir miyiz?
Şey yapmak gerekiyor. Evet.
Tabii hem otonomisini...
Abi 40 yıl
tutamayacağın sözler vermek lazım.
Evet yani ekibin eğer delivery'si varsa, yani deadline'ı var, senin yüzünden gecikiyor her şey.
Ya 40 yılda bir gaza gelmişim, ne gömdünüz ya, tamam yapıyorum yazılımdan bu.
Ama bir de şöyle de bir şey var bak, bence bir de şunun da bilincinde olmak gerekiyor. Hani bunu kaldıracak ekip var, kaldıramayacak ekip var. Çünkü yönetici olarak senden bir noktadan sonra farkında olmadan sana olumsuz bir ilgi bir şey söyleyemeyebilir ekibin. Yani bunu da göz önünde bulundurman gerekiyor.
Doğru.
Mesela teknik tasarım yapılırken eğer ben mesela ilk zamanlar şunu çok fark ediyordum. Benim fikrim var. Benim fikrim çok şey ne derler, çok o konuda fikir sahibiyim yani. Ben çıkıp anlattığım zaman herkes aa evet yapalım öyle diyorlar ama gerçekten onu istiyorlar mı? Yoksa ikna mı oldular? Yoksa daha iyi yolunu mu bilmiyorlar? Bunu bilmiyorum. Dolayısıyla yani yönetici olarak senin farkında olmadığın da bir gücün var aslında ve bu gücü farkında olmadan yani sen iyi niyetle yapsan da farkında olmadan kötüye kullanmış olabilirsin.
Orada bence şey ortamını sağlamak gerekiyor. Bunu %100 engellemen mümkün değil. Katılıyorum Mert ama her şeyin konuşulabileceği, eleştirilebileceği açık olduğunu da göstermen gerekiyor bence. Yani her şeyi en iyi senin bilmediğini, eğer bir teknik tasarım toplantısına girdiysen aslında ki oradaki developerlar gibi sen de bir developer şapkasıyla orada fikrini belirttiğini ve bunun challenge edilebilir olduğunu belirtmen gerekiyor. Bence bu güveni verdikten sonra oradaki problemlerin çoğu çözülüyor yani. Mesela bizde challenge ediliyor yani benim söylediklerim falan da. Belki ben çok güzel bir şey.
Şöyle bir şey uyarım var sadece. Bizzat yaşadığım, yakın zamanda yaşadığım bir örnek. Ekip daha çok böyle bir konu üzerinde tartışıyor. Hani bakıyorsun, izliyorsun. Sonra sen bir fikir söylediğinde ekip zaten tartışmalı olduğu bir konuda, elinde data olmadığı, deneyim olmadığı bir konuda, deneyimle sen onu getirdiğinde ekip sana inanmaya, sana bırakmaya meyilli oluyor ama.
Evet.
Yani sen ne kadar o güven ortamını versen de o feedback'le rahat rahat seni challenge edip bildikleri alanda çok iyi challenge ediyorlar. Ama sonuçta bilmedikleri alanda bir tartışma ortamı olduğunda doğal olarak sonucu sana bıraktıkları gibi şey olabiliyor. O yüzden yine de dikkat etmekte fayda var bence orada.
Evet Onur, kesinlikle katılıyorum. Yani onun objektif ne kadar olabilirsin aslında? Yani ekip seni belki bir kere challenge eder, bir kişi challenge eder ama işte yani orada çok gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor.
Evet, sen de farkına varmıyorsun çünkü. Ulan zaten challenge ediliyorum ben. Bir fikirleri olsalar söylerler de diye düşünüyorsun. Aynen. Ama aynen. Her zaman öyle olmuyor.
Evet abi. Peki böyle ufaktan da kapatalım ama benim aklımda bir soru var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi IC petinde devam etmek isteyen ya da manager petine girmek isteyen arkadaşlar, bir şirkette bu petler var mı? İyi ayarlanmış mı? Nasıl bu petler arasında geçiş yapabilir? Bunları böyle sonuçta bilmiyorsun. Bir kapalı kutu var karşında. İş görüşmesinde hepsini öğrenebileceğini zannetmiyorum. Bunu böyle bulmanın, bu tarz şirketleri bulmanın güzel bir yöntemi var mı sizce?
İş görüşmesine bu arada bence sorman lazım. Şirketlerin de bunu, çok güzel fikir lan, bana çok güzel fikir verdin makale konusu. Bence bunu bir tamamen her şirket blog şeyinde yazabilir kendi kariyer petini. Ve iş görüşmesinden önce yollayabilir.
Burada ya şey var tabii. Ya mesela aslında Türkiye'de şöyle bir ciddi bir problem var bence Türkiye'de. Hatta yani yine hep Türkiye'de diyorum ama bütün yazılım sektöründe böyle bir şey var. Mesela sen bir firmaya gitmek istediğin zaman bu işe alım uzmanları sana ulaşıyorlar LinkedIn'den ve firmayı sana ballandıra ballandıra anlatıyorlar ya, hani böyle of işte şöyle de güzel, böyle de güzel. Sonra sen gidiyorsun iş görüşmesinde, çok bir şey anlamıyorsun, sinyal alamıyorsun. Sonra işe bir başlıyorsun, firmadaki o acı gerçekle yüzleşiyorsun. Aslında oradaki şeyde biraz dikkatli olmak lazım. Yani o işe alımcılar tarafında da biraz dikkat etmemiz gerekiyor sanırım. Yani mesela işte bizim şeyimiz, bu yayının sponsoru olan aslında Talent Grid. Mesela bu konuda çok dikkat ediyor. Ne yapıyorlar? İşte sen belli kriterler belirliyorsun. Sana her konuda gelmiyor da senin sadece belirlediğin kriterlere uyan firmalar için geliyorlar. Ve burada da birazcık o şeye de güvenmen gerekiyor aslında. Yani işe alımcıya da güvenmen gerekiyor. Ve işe alımcının seni para kazanmak için bir yerlere yerleştirmek yerine daha ziyade senin daha başarılı olabileceğin bir yerlere ya da senin mutlu olabileceğin bir yerlere seni yerleştirmesi aslında önemli oluyor. Bu tarz böyle işe alım firması gerçekten çok az var. İşte Talent Grid aslında bunlardan bir tanesi mesela.
Abi sen profil falan oluşturup istediğin şeyleri mi dolduruyorsun mesela?
Aynen abi.
Yemek firması olsun, böyle olsun falan.
Aynen abi. Mesela talentgrid.io'ya gittiğin zaman, hatta /codefiction diye gidersen, bizden gittiğiniz de belli olur arkadaşlar. Web sitesinde e-mail adresini yazıyorsun. Ondan sonra sana çok kısa bir, hızlı bir anket yapıyor. İşte nasıl tecrüben var, işte nerelerde nasıl çalıştın vesaire gibi. Bu bilgileri topladıktan sonra sana bir profil oluşturuyor. Ve sen o profil içerisinde şeyleri seçiyorsun mesela. Hangi, ne tarz işler arıyorsun? Mesela firma kaç kişilik olsun? Maaş aralığı nasıl olsun? İşte uzaktan çalışma izin versin vesaire. Ve ondan sonra sana sadece ve sadece bu filtrelere uygun işleri gösteriyor. Yani aslında bir noktada ciddi anlamda bir filtreleme yapmış oluyorsun ki şu anda sanırım bu kaydı yaptığımız zamanlarda, geçenlerde bahsediyordu Ecem'le görüştüğümüzde, 5000'e yakın yazılımcı vardı veri tabanlarında ve birçok firmayla zaten görüşüyorlar. Aslında bu birazcık daha böyle, bir de komünitelere de çok fazla destek veriyorlar aslında. Yani komünitelere mesela birçok yardım kuruluşuna veya komüniteyle beraber iş yapıyorlar ve onlarla birlikte büyüyorlar. Bu kazandıkları paranın bir kısmını da aslında komüniteye geri veriyorlar. Aslında o anlamda da çok farklı bir firma.
Orada bence şey güzel. Ya bu yazılımdan bağımsız olarak çalıştığımız yer hayatımızın çok büyük bir kısmının geçtiği bir yer ve para kazanmak önemli ama huzurlu ve mutlu olmak da önemli. Bunun için aslında sizin kriterlerinize uyan bir şirkette çalışabilmek mümkün olduğu kadar çok kritik bir önem sağlıyor yani. Talent Grid'in de bence kattığı en büyük değerlerden biri bu.
Evet.
Ya bir de LinkedIn'den hepimize böyle şu firmayla görüşmek ister misin gibi teklifler gelmiştir. Genelde profile çok da bakmadan öyle rastgele atıyorlar. Ama Talent Grid'in buradaki farkı aslında gerçekten eşleşmiş ve hazırlanmış bir şeyle geliyor olmaları. Ya hatta attıkları bir tane teklifte şey vardı. İşte PDF olarak şirketin tüm bilgilerini sıralamışlar. İşte kaç kişi çalışıyor, işte neler yaparlar, ofis nerede falan filan gibi. Hangi teknolojileri kullanıyorlar, nereye gitmek istiyorlar gibi bilgileri eklemişlerdi. O açıdan çok başarılı. Ama ben farklı bir konuya geleceğim buradan. Tamam, individual contributor peti sunan bir şirket bulduk. Ama nasıl individual contributor olacağız? Çünkü ben diyelim bir senior developer'ım ve gerçekten de major olmak istemiyorum. İnsanlarla o kadar da fazla uğraşmak istemiyorum. Birebirler yapmak istemiyorum. Nasıl olacağım? Beni senior'dan daha ileri taşıyacak olan skill'ler nedir?
Abi bir şey soracağım. Burada bence çok güzel bir yere getirdin. IT olmak demek hiç insanla uğraşmamak demek mi? Çünkü öyle bir konuşuyoruz ki sanki...
Aynen abi.
Değil mi? Bu işin parçası insanla beraber hareket etmek. Sadece işte sana bağlı olması, birebirler yapman, gelişme kat etmen. Yoksa yine IC petinde gittiğinde de aslında insanlarla birlikte çalışmak zorundasın. Bir odaya kapatılıp kod yazdırılmıyorsun değil mi?
Onyx developer gibi olmayacak mıyız o zaman?
Abi.
Evet abi, onun için open hierarchy.
Silikon Vadisi'ndeki Guildfoy'la bağlıyorsun anladığım kadarıyla bir noktadan sonra. Böyle ay, ekibine ay, insan ay, vermek istiyorlar. Ama
almıyorsun.
Ya bilmiyorum, zor bir nokta ama yani şey olman gerekiyor sanırım. Geçenlerde hatta Mert de bu makale paylaşmıştı. Böyle 40 yıllık yazılımcılıktan sonra öğrendiklerim falan diye. Onun ilk maddesinde çok güzel bir şey vardı. Böyle herkesin her şeyi bildiğini varsayıyorsun ve o varsayımla yola çıkarak böyle çok kendini beğenmiş bir insana dönüşüyorsun falan diyordu. Sanırım ondan kurtulmak gerekiyor ya, bu kadar uzun süreli ve tecrübeli bir yazılımcı olarak. Birazcık daha böyle, gene Türkçesi gitti, humble olman gerekiyor.
Mütevazi.
Alçak gönüllü.
Ama zor yani, hakikaten zor bana kalırsa. En az yönetici olmak kadar zor.
Evet. Hatta belki de farklı sorumlulukları ve zorlukları var. Yani birçok noktada çok daha farklı şeylerle uğraşıyorsun ve zor problemlerle uğraşıyorsun. Yani gerçekten iyi bir yazılımcı olmak. Belki hani birazcık biz maalesef şey de görüyoruz da, etrafımızda belki çok iyi örnekleri olmayabilir. Çalıştığımız firmalardan dinleyen kişiler için özellikle söylüyorum. Tecrübeli yazılımcı ya da senior yazılımcı olmak öyle aslında sanıldığı kadar kolay değil. Yani bir firmada uzun süre çalıştığın zaman senior yazılımcı olmamalısın. Yani o biraz insanları biraz şey yapması. Yani o senior rolünü ne derler, biraz daha küçük görüyorlar aslında. Aslında o kadar küçük bir rol değil o. Çok daha zor ve karmaşık bir rol.
Abi bir de sıkılma konusu var ya. Hep aynı problemleri çözüyorsan sıkılmaz mısın yani?
Yani evet. Ama aslında aynı problemleri çözüyorsan belki de başka bir sorun var yani.
Tabii, belki iş değiştirmen lazım.
Ya da rotasyon. Şirket içinde farklı ekiplere gitmen gerekiyor.
Rotasyon da bence güzel bir seçenek olabilir. Bu arada şirket imkan sağlıyorsa.
Rotasyon yönetici için en iyi şey zaten. Eleman şeyi kaybedeceğini, çalışanı kaybedeceğine rotasyona şey yapıyorsun.
Evet, doğru. Neyse, çalışan için de mantıklı aslında yani.
Tabii, kesinlikle. Baştan öğrenmiyorsun yani bir firmayı. Zaten her şeyini biliyorsun. Sadece yeni bir problem alanına geçiyorsun. Yavaştan bitirelim mi?
Artık.
Bunda konuşacak ne şey varmış ya. Sabah evet. Kadar konuşurmuşuz.
Hatta belki de bunu bir Super Peer yayını olarak da devamlı yaparız.
Oo, güzel fikir.
O zaman bu konuyla ilgili eminim birçok şey atlamışızdır arkadaşlar. Bu yayını dinledikten sonra bize Twitter'dan ulaşırsanız eğer, hani bununla ilgili bir Super Peer yayını yapabiliriz. Sizin tecrübeleriniz varsa onları konuşmanız için platform sağlayabiliriz. Hep beraber bunları tartışırız. Epey de güzel olur. Bize bu yayından sonra ne düşündüğünüzü Twitter üzerinden yazın. Bu konuda biz de öğrenmek istiyoruz daha çok deyip bitirelim isterseniz artık.
Evet.
Bitirelim o zaman.
Bitti. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bitti. Görüşürüz.
Görüşürüz.